الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta Bakara suresinin 218. ayetine kadar gelmiştik. Şimdi o ayetten başlıyoruz. Allahü Teala şöyle buyuruyor: İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh ulâike yercûne rahmetallâh vallâhu gafûrur rahîm. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah gafur ve rahimdir. İman etmek demek, Allah vardır, birdir demek değil. Bunu zaten herkes söylüyor. İman etmek, Allah'a güvenmek demektir. Yani Allahü Teala ne diyorsa doğrudur. Bunu söylemektir. Allah'ın her söylediğini doğru, her söylediğini kabul etmek zorunda değilim derse bir insan, o ona iman etmiş olmaz. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا Hicret edenler. Hicret de bulunduğu yeri Allah rızası için terk edebilmektir. Bulunduğu makam da olabilir, mekan da olabilir. Allah rızası için terk edebilmektir. Daha önce konuşmuştuk. Eğer şahsi menfaatlerini ilahi menfaatlere tercih eder, her şeye rağmen rahatını bozmak istemezse, onlar bu gruba girmezler. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا Hicret edenler, yani Allah için rahatlarını bozabilen insanlar. وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad edenler. Cihad, Türkçemizde bunun kullanılan bir şey var, bu kökten bir kelime var, cehd. Cehd kelimesi kullanılır. Cehd, bir gayret göstermek demektir. Cihad da karşılıklı olarak gayret göstermektir. Yani şöyle, mesela düşünün ki siz kapıyı açmaya çalışıyorsunuz, arkadan birisi itiyor. Hanginiz daha güçlü gelirseniz o galip gelir ve neticeyi alır. İşte cihat öyle. Yani sizi devre dışı bırakmaya çalışan bütün gayretlere karşı ayakta durma mücadelesi vermektir. Tabi burada fi sebilillah cihat olduğu için Allah yolunda bu mücadeleyi vermektir. Yani Allah'ın dini için her türlü mücadeleye girişebilmektir. Her türlü zorluğa göğüs gerebilmektir. Çünkü mutlaka sizi baskı altında bulundurmak isteyen şeyler olacaktır. Şöyle çevrenize bakın. Mücadeleden kaçanlar çok büyük zorluklar içerisine girerler. Çünkü problemlerin üzerine giderseniz problem azalır. Kaçtıkça üzerinize gelir. İşte problemlerin üzerine Allah rızası için gittiğiniz zaman da başarınız daha fazla olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın size vermiş olduğu, en başta vermiş olduğu bir iç güven, bir rahatlık ve sonra da vaat ettiği zafer, bir de cennet müjdesi sizin için müthiş bir şekilde bir güç oluşturur. Yani cihat dediğimiz zaman, bunu savaş olarak anlıyorlar Türkiye'de biliyorsunuz. Tamam, savaş da cihattır. Çünkü o da baskılara boyun eğmemek için canını ortaya koymaktır. Ama sadece cihadın bir parçasıdır. Cihadın en büyük parçası o değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünürseniz ömür boyu cihat yapmıştır. Ama ömür boyu savaşmamıştır. Yani bütün olumsuzluklarla, bütün yanlışlıklarla, bütün kötülüklerle mücadele etmek cihattır. Ulaike yercûne rahmetallah, işte Allah'a inanan, güvenen, Allah yolunda hicret edebilen, yani hicreti de göze alabilen, işini, aşını, memleketini, her şeyini bırakmayı göze alabilen ve Allah yolunda cihat edenler, işte Allah'ın rahmetini onlar umarlar. Allah'ın rahmeti ne demek? Allah'ın merhameti demek Türkçe karşılığında, ama merhamet ne? Şimdi yolda gidiyorsunuz, bir çocuk koşarken düşüyor ve yerde başlıyor ağlamaya. Siz de yanından geçiyorsunuz, vah vah vah diyorsunuz, çok acıdım diyorsunuz, hiç çocuğa el atmıyorsunuz, kaldırmıyorsunuz. Buna merhamet denir mi? Sen dalga mı geçiyorsun denir, değil mi? E çok acıdım, acıdıysan yardım etsene. Şimdi gücü yeten birisi için rahmet, yardım ve destekte bulunmaktır. Allah-u Teala'nın her şeye gücü yetiyor mu? Öyleyse Allah'ın rahmeti, Allah'ın acıması değil. Acıma güçsüzlerden beklenir. Güçlü olanlardan ne beklenir? Yardım beklenir. Öyleyse onlar Allah'ın rahmetini umarlar dendiği zaman Allah'ın yardım ve desteğini ancak onlar beklerler demektir. Dolayısıyla neticesi çok güzel olur. Şimdi şöyle bir bakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Mekke'de evlerini, barklarını, her şeylerini bıraktılar. Canlarını ancak kurtarabildiler ve Medine'ye gittiler. Eğer Bedir Savaşı'nda hata yapmasalardı, 1,5 sene sonra Mekke onların olacaktı. Tümüyle onların olacaktı Mekke. Ama 8 sene sonra onların oldu. Medine'nin de hakimi oldular. Mekke ile Medine arasındaki bölgeden de hakimi oldular. Bunlar Mekke'de kalsalardı, hicreti göze almasalardı, ellerine ne geçerdi? Hiçbir şey geçmezdi, değil mi? Sürekli baskı altında, sürekli susacaklar, sürekli yutkunacaklar, sürekli kişiliklerinden kaybedeceklerdi. Ama Medine'ye gidince hem Medine'nin hakimi oldular, hem de bir süre sonra Mekke'nin hakimi oldular. İşte Allah'ın rahmeti bu. Allah'ın ikramı bu. Siz Allah yolunda fedakarlık edeceksiniz de Allah bunun karşılığını vermeyecek. Hiç mümkün değil. Siz Allah için ülkenizi terk ettiniz, değil mi? O zaman Allah size o ülkeyi verir, öyle bir tane daha verir. Bu en az ikramıdır, en asgarisidir bu. Onun daha fazlası da var. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu budur. Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur. Yani siz cihad ettiniz diye hatasız, günahsız, suçsuz değilsiniz. İnsandır, hata olur, her şey olur. Ama sizin hatanızın üstünü örter. Rahimdir ve size iyilik ve ikramda bulunur. Yes'elûneke anil hamri vel meysir. Sana İçkiden ve kumardan soruyorlar. Hamrdan ve meysirden soruyorlar. Kul fihima ismun kebirun ve menafi'u lin nas. De ki her ikisinde de büyük günah vardır. Yani içki de büyük günahtır. Kumar da büyük günahtır. Ama insanlara bazı menfaatleri de vardır. Yani içkinin de kumarın da bazı menfaatleri vardır. İçkinin menfaati ne? İlk üzümü yetiştiriciden son tüketiciye kadar büyük bir ekonomik faaliyet değil mi? Üreten kazanır, nakliyeci kazanır, içki yapan kazanır, ambalajını yapan kazanır, dükkan sahipleri kazanır, onun tüketildiği yerler kazanır ve zincirleme büyük bir istihdamdır ve büyük bir ekonomik faaliyettir. Şimdi burada bir menfaat yok mu? Kumarda menfaat var mı? Biliyorsunuz bir zamanlar Türkiye'de ülkeye döviz girsin diye kumara izin verilmişti. Yani serbest bırakılmamıştı da kumarhanelerin açılmasına izin verilmişti tek tek. Demek ki bir menfaat bekleniyordu. Ama وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Her ikisinin de ismi, günahı, menfaatlerinden daha büyüktür. İthim kelimesinin anlamı şudur. Hayırdan uzaklaştırma, şerre yaklaştırma demektir. İçkide de kumarada da olan ithim, yani hayırdan uzaklaştırma ve şerre yaklaştırma özelliği, ondan beklenen menfaatten çok daha büyüktür. Şimdi içki ve kumar haram. Durup da efendim içkide hiçbir menfaat yoktur demenin bir anlamı yok. Yani birileri çıkıyor diyor ki işte kırmızı şarap şuna iyidir. Olabilir. Viski şuna iyidir diyor. Olabilir. Efendim bira şu rahatsızlık için iyi geliyor olabilir. Mümkündür. Ama aynı kişiye sorun. Aynı kişiye orada anlatırken peki bunların zararı zararı daha fazla diyecek. Mutlaka diyecektir. Onun için yani buradan bir şey öğreniyoruz. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerde şeyler %100 zararlı olması gereken şeyler değildir. Yani her haramda insanların bazı ihtiyaçlarını karşılayan taraflar vardır. Günahkarlar hep onu öne alarak savunurlar. İşte mesela çıkar içkiyle ilgili işte şu faydaları vardır der, hiç öbür tarafından bahsetmez. Günahkarlar hep onu öne alarak kendilerini savunurlar. Ama mantıklı düşündüğünüz zaman zararının faydasından daha çok olduğunu göreceksiniz. Demek ki Allahü Teala zararı fazla olunca ne yapıyormuş? Haram kılıyormuş. Zaten bu da imtihan gereğidir. %100 kötü olsa bunu hiç kimse yapmaz. Yani insanların %100 kötü dediği şeyler hiç Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Yani mesela şeyden atla, 10 metreden aşağı atlamayın diye bir ayet yok. Çünkü hiç kimse yapmaz bunu. İşte şeyler işte öyle bir şey ortaya koyuyor ki Allahü Teala bu tam imtihandır. Siz kendi kendinizi haklı görebiliyorsunuz. İşte orada Allah'ın emri ortaya çıkıyor. Neyi tercih ettiğiniz önemli oluyor. Efendim ben işte içkiyi bırakamıyorum. İşte doktor bana tavsiye etti. İşte şu kadar içkiyi içmesini bileceksin gibi bir takım şeyler vardır. Size daha önce anlatmıştım. Ankara'da bir Bektaşi bir grup vardı. Yani bir mahalle. Oradan öbek öbek bizim derslere geliyorlardı ki şimdi artık onlar gerçekten tam böyle yollarını doğrultmuş olan kişiler. Bunlar kendilerini şöyle ifade ediyorlardı. İşte biz Ankara'nın meşhur sarhoşlarıyız. Rakıya ekmek doğrayıp kaşıklamak bizim en büyük zevkimizdi falan diyorlardı. Şimdi bu insanlar tevbekâr oldu ve artık herhangi bir gayrimeşruluk yapmıyor. Allah'ın yasaklarında da son derece hassas. Şimdi onlardan bir tanesi, şöyle 45-50 yaşlarında birisi, bir akşam gelmişti vakfın o asıl binasına, o küçük yerde sohbet yaparken. Bir soru sordu. Hocam dedi, şöyle akşamdan akşama bir duble alsam olur mu dedi. Şimdi bunu söylerken de bütün hücrelerinin içkiyi istediği anlaşılıyor. Öyle yalvararak soruyor. Dedim ki kardeşim Allahü Teala haram kılmış. Şöyle yaptı. Madem Allah haram kılmış içmeyeceğim işte dedi ve bir daha da ağzına vurmadı adam. İşte orada Müslümanlık orada ortaya çıkıyor. Sen neyi tercih ediyorsun? Allah'ın emirlerini mi? Yoksa kendi arzularını mı? Adam orada böyle bir şey yaptı, kesin kararını ortaya koydu. Ondan sonra bir daha da böyle bir şeye yaklaşmadı. Yani insanlar kendilerini haklı çıkarmak istedikleri zaman onun bir yolunu bulabilirler. Ama öyle değil. Allah'ın emirlerine uymaya yönelmek lazım. Mesela şeytan beni ateşten yarattı dediği zaman yanlış mı söylüyor? Doğru söylüyor. Ama yanlış olan nedir? Emre uymamaktır. Yaratan sana bu emri veriyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana hamrı ve kumarı soruyorlar. De ki her ikisinde de büyük günah ve insanlar için bazı menfaatler vardır. Her ikisinde günahı menfaatinden daha büyüktür. Şimdi hamr kelimesinin manası nedir? Hamr bu kadınların başörtüsüne hımar denir aynı kökten. مَا يُخَامِرُ الْعَقْلَ diye şey yapılır, insanın aklını örten. Zaten serhoş da odur, serbaş demektir, hoş da başım iyi derler ya, kafam iyi. İşte onun şeyidir, Farsçasıdır serhoş. Sarhoş olarak Türkçe'de kullanılıyor. Serhoş, Farsça bir kelimedir. Bunu kafam iyi dedikleri kelimenin tam Farsçasıdır o. Hamr da kişiyi sarhoş eden, içkiye verilen attır. Yani sarhoşluk ne yapar? Kişinin düşünme melekelerini zayıflatır. Bu da işte sarhoş edici özelliği kazanan içkilerde olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada çok kısa ve özlü bir tarif yapmış. Demiş ki küllü müskirin hamrun. Sarhoşluk veren her şey hamrdır. Sarhoşluk veren her şey hamrdır. Ondan sonra ma eskere kethiruhu fe kaliluhu haramun. Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Şimdi Nahl suresinin 67. ayetin 16. sure 67. ayeti açalım. Evet, 273. sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala ve min semaratin nakhili vel anab. Hurma ve üzüm ürünlerinden tettehidûne minhu sekaran ve rizkan hasene. Onlardan sarhoş edici içkiler ve güzel rızık elde edersiniz. Yani onların eğer şıraları ekşitilirse, ki buna fermantasyon deniyor kimyada, ekşitilirse, ekşiyince orada alkol oluşur, etil alkol. Ondan sonra içen insanlar sarhoş olurlar. Bunlar şekerli ürünlerdir. Bir de nişastalı ürünlerden de, işte karbonhidratlı ürünlerden de onların da ekşitilmesiyle içkiler elde edilir. İşte bazı içkiler fermente içkilerdir. Fermantasyonla ekşitmeyle elde edilir. Bazıları da damıtmayla elde edilir. İşte damıtma dediğimiz ikinci bir işlemden geçirilerek o çabucak uçan alkol bir şeyde soğutularak bir başka tarafa damlatılır. Böylece alkol oranı yükseltilir. Onun için bu içkiler ister nişastadan elde edilmiş olsun, ister şekerli maddelerden elde edilmiş olsun, isterse glikoz şey bu şey artıklarından, neyse o kelime aklıma gelmedi, o bir kelime daha var. Bu selüloz takım işte odun gibi bir takım şey artıklarından da elde edilebiliyor. Neden elde edilmiş olursa olsun sarhoş edici özelliği kazanmış olan içkilerin tamamı haramdır. Şimdi Allahü Teala Maide suresinin 90. ayetinde nasıl buyuruyor? Bakın Maide 5. sure. ...122. sayfa. Diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ. İçki, kumar. O kumar üzerinde de dururuz inşallah. İşte hayvanları putlara kurban etmek için dikilen taşlar, falokları, yani şansı belirlemek için atılan oklar. Bunlar şeytan işi pisliklerdir. فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Onlardan uzak kalın. Uzak kalın ki umduğunuza kavuşasınız. Onlardan uzak kalın. اِجْتَنِبُوهُ. Şimdi şurada farz edin ki şu su değil de içki olsa. Ben bunu elime aldığım zaman bundan uzak kalmış oluyor muyum? Uzak kalın emri olduğu zaman bunu elime alamam, değil mi? O zaman bu kenarda duracak. Peki onu satabilir miyim? Uzak kalmış olur mu? Üretebilir miyim? Taşıyabilir miyim? Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bütün bunların haram olduğunu söylemiştir. Bütün bunların haram olduğunu söylerken neye dayanarak söylemiş? Ondan uzak durun emrine dayanarak söylemiş. Uzak durun. Ne üretebilirsiniz, ne taşıyabilirsiniz, ne satabilirsiniz, ne sunabilirsiniz. Bunların hiçbirisini yapamazsınız. Çünkü uzak durmak gerekiyor. Şimdi Allahü Teala deseydi ki onu içmeyin deseydi o zaman elime alabilir miydim? İçmeyin diyor, içmiyorum zaten. Satardım da, taşırdım da. Ama uzak durun diyor, değil mi? Bir gün kardeşim Bahreyn'de bir fuara katılmış. Gece beni telefonla aradı. Dedi ki burada bir resepsiyon verdiler dedi. Araplar içki içiyor. Bize niye içiyorsunuz dedi ki, onlar da diyor ki haram değil ki. Allah haramdır demedi. Şimdi ayette haramdır dememiş ya. Kaçının dedi, ya işte o fazla haram sayılmaz. Dedim ki ver bakayım o arabı telefona. Telefonu verdi araba. Dedim sizin orada hiç petrol istasyonları falan var mı? Şimdi de böyle adamı böyle dalga geçeceksin tabii. Böyle şey olur mu yani? Ne demek dedi? Tabii ki var. Peki dedim, o istasyonlarda ateş yakmayın diye mi yazı var, yoksa ateşte yaklaşmayın diye mi yazı var? Ateşte yaklaşmayın diyor. Peki hangisi daha önemli dedim? Tamam tamam anladım dedi, telefonu verdi. Ateşi yaktığın zaman zaten iş işten geçmiş olur. Sen de uçarsın, orası da uçar. Ama ateşte yaklaşmayın diyor. O daha ağır bir emir değil mi? Araya mesafe koyun. Onun için bazı kimseler var, ortaya çıkıyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de içki haram değil. Allah Allah. Nasıl haram değil yani? Tamam, hadi hiç yaklaşma içkiye. Tamam. Hiç yaklaşma. Bitti. Büyük günahlarla ilgili bu kelime kullanılır. İşte Necm suresinin 33. ayeti. 53. sure. اَلَّذ۪ينِ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. Şimdi iyi müminleri anlatıyor diyor ki. 32. ayet öyle mi? Evet, Necm 32. ayetmiş. O ismin, yani günahın büyüklerinden uzak duranlar diyor. Ve fuhşun her çeşidinden uzak duran. İşte zina içinde zina etmeyin demiyor Allah-u Teala. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın dediği için dokunmak, öpmek, bakmak, bunların hepsi de yasak grubuna, haram grubuna giriyor. Şimdi فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan uzak kalın ki belki umduğunuza kavuşursunuz. Meysir ne demek? Meysir, yüsür, kolaylık kelimesinden kaynaklanıyor. Kolayca para kazanma ve kolayca para kaybetme. Yani emeksiz para kazanıyorsunuz, emeksiz para kaybediyorsunuz. Emeksiz dediğimiz yani bir mal ve hizmet üretmeden para kazanıyorsunuz, mal ve hizmet üretmeden para kaybediyorsunuz. Şimdi kumar öyledir. Mesela 10 kişi kumar oynar, 9'u kaybeder, bir tanesi kazanır. Kaybeden de kolay kaybeder, kazanan da kolay kazanır. Onun için adına meysir deniyor. Yani kolayca şey yapan, elden çıkan, kolayca elde edilen şey demektir. Arapların meysir dedikleri bir uygulama vardı. Onlar gidiyorlardı Kabe'nin yanına. Bir deve alıyordu 7 kişi ortaklaşa. 7 kişi ortaklaşa onun parasını ödüyorlardı. Ondan sonra o hayvanı kesiyorlardı. Kestikten sonra 28 paya ayırıyorlardı. Sonra da birisi şey çekiyordu, tombala gibi şey, bir torbanın içerisinden faloklarını çekiyordu. Faloklarında da birden 7'ye kadar rakam var. Birisine 1 çıkıyor, diğerine 2 çıkıyor, öbürüne 3 çıkıyor, 4 çıkıyor, 5, 6, 7. Herkes kendine çıkan rakam kadar oradan pay alıyor. Tamamen şeye benziyor değil mi? Tombalaya benziyor. Ondan sonra bu etleri evlerine götürmüyorlar. Orada fakirler bekliyor, hepsini fakirlere veriyorlar ama bu bir zevk işte. Bir oyun oynuyorlar. Allah-u Teala'nın şeytan işi, pislik dediği bu. Şimdi de daha büyüğünü düşünün. Ve bununla da övünüyorlardı. Kardeşim, iyilikte bulunacaksan bulun. Niye böyle yapıyorsun? Şimdi daha fazlası yapılıyor. İşte piyango bileti alınıyor. Yüzlerce kişi para veriyor. Bir iki kişi oradan para alıyor. Ondan sonra oradan işte falan yere şu parayı, şu filan yere bu parayı, filan yere bu parayı hep o öne çıkarılıyor. İşte efendim çocuk esirgeme kurumuna şu para veriliyor, futbol federasyonuna bu veriliyor falan. Hep o öne çıkarılarak meşru hale getirilmeye çalışılıyor. E şimdi bak, kumarda bir takım menfaatler var mı? Var işte. Peki Arapların oynadığı meysirde bir takım menfaatler var mı? Fakir fukara istifade ediyor. Ama bu kötü bir şeyin örneği oluyor. Yani bir tombalanın örneği oluyor. Orada başlama, orada başlar ama orada bitmez. Ondan sonra yayılır gider. Dağılır gider her tarafa. Siz şeyden bahsettiğiniz zaman, milli piyangonun haramlığından bahsettiğiniz zaman hemen karşınıza işte o menfaatleri çıkar. İşte bu imtihan böyle bir şeydir. Kardeşim, bu haram mı? Haram. Bitti. Orada menfaat hesabı yapılmaz. Evet, burada Ömer Bey şey yapmış. Milli piyangodan para kazanıp da elinde kalan yoktur. Hepsi sıfırda. Elbette kalmaz. Yani bu insanın alın teriyle elde ettiği bir kazanç olmadığı için çabucak elinden çıkar. Alın teriyle elde ettiğiniz zaman onun bereketi olur. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala Maide Suresi'nin 91. ayetinde اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانِ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Şeytan içki ve kumarda aranızda düşmanlık ve kin sokmak ister. Şimdi onu yaparken birbirleriyle çok neşeli dakikalar geçirirler ama bir müddet sonra da kanlı bıçaklı olabilirler. Her an hava değişebilir. Şimdi mesela düşünün, Türkiye'de kumarhanelere izin veren irade bir müddet sonra kumarhaneleri kapatmak zorunda kaldı, değil mi? Niye kapatmak zorunda kaldı? Çünkü sebep olduğu pislik sağladığı menfaatten çok çok daha fazla oldu onun için, değil mi? İşte ikisinde pisliği, günahı sevap şeyinden, faydasından daha fazladır diyor Allahü Teala. Şimdi dikkat ederseniz içki de kumar da aslında bütün dünyada yasaktır. Ne demek yasak? Yasaktır. Ama kontrollü olarak satılır. Bakın, her yerde içki satamazsınız. İçki satabilmek için özel ruhsat almanız lazım. Bir de belli yaşa kadar kişilere o satılamaz. Niye? Çünkü yanlış şey, onu yapmanın yanlış olduğunu bilmeyen yok. Allahü Teala'nın yasaklarının tamamı evrenseldir. Kumar da öyle. Bakın, falanca yerde kumar oynarken yakalandı deniyor. Serbest olsa böyle bir ifade kullanılır mı? Onun için işte eşya piyangosudur. Efendim biz fakirlere yardım, öğrenciye yardım, işte onun için şunu yaptık, piyango. Yok, böyle şeyler olmaz. Yardım yapıyorsanız doğru dürüst yardım yapın. Yoksa bununla insanları günaha sokarak onlardan yardım almak olmaz. اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانَ اَنْ يُوْقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Şeytan ister ki içki ve kumarda aranıza kin ve düşmanlık soksun. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Sizi Allah'ı zikirden uzaklaştırsın. Yani namazdan ya da Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşsın. Çünkü burada namaz ve an-ı salah ve namazdan uzaklaştırsın. Çünkü Allahü Teala Nisa suresinin 43. ayetinde diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ve entüm sükara. Hatta te'alemû mâ tekûlûn. Müminler, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Şimdi ne dediğini bilecek duruma geldiği zaman namaz kılabilir mi? Kılar. Kılar. Şimdi adam sarhoş oldu diye namazı terk edecek değil. Yani onun günahı başka, bu başka. Ne dediğini bilecek duruma gelince namazını kılar ama ne dediğini bilecek durumda değilse namaza yaklaşma diyor. Olmaz. Yani ibadet yapamazsın o zaman. Cenab-ı Hakk'a kulluk edeceksin. Ama şimdi bazı kimseler bakarsınız ki o anda tevbekâr olur. Olduysa oldu, ne güzel. Yolun neresinden ne zaman dönerseniz kârdır. Onun için Allahü Teala kapıyı hiçbir zaman kapatmıyor. Ne dediğinizi bilecek durumdaysanız tamam. Gelin namazınızı kılın. Şimdi bazılarından hep şunu duyuyorum. İçki ile ilgili ayetler birbirine neshetmiştir derler. İşte ilk önce hurma ve üzüm ürünlerinden içki ve güzel rızık elde edersiniz. Bu ayeti indi. Ondan sonra öbürü indi. Ya kardeşim bunlar bugün de aynı değil mi? Bugün de insanlar bu tür ürünlerden içki elde etmiyorlar mı? Neresi neskedilmiş olacak? İşte ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu hüküm bugün geçerli değil mi? Bugün de insan sarhoş olabilir. Ama ne dediğini biliyorsa namazında kılar. Ne dediğini bilecek durumda olması lazım. Yani o da haram işlemiş, tamam. Haram işledi diye öbür emirden vazgeçilecek değil. Adama kafir diyemediğine göre bütün emirlerden sorumludur. Ondan sonra efendim şeye gelelim, ilk okuduğumuz ayet. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Bakara 219. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki her ikisinde de büyük günah var ama insanlara faydaları var. Bugün de faydaları yok mu insanlara? Sürekli devam ediyor. Yani bunlar da neskedilmiş diye bir şey yok. Yani yürürlükten kalkma diye bir... Tamamı yürürlüktedir. Bu ayet-i kerimeler. Ve her birisinin günahı sevabından büyüktür. İşte bu böyle olduğu için bütün dünyada içkiye karşı mutlaka bir takım engeller konmuştur. Ama insanlar kendilerini bu günahtan alamadıkları için de biraz sınırlıyorlar, üretimini sınırlıyorlar, kontrol altında tutuyorlar, satışını kontrol altında tutuyorlar, dağıtımını kontrol altında tutuyorlar. İşte orada bir şekilde bir sınırlamaya çalışıyorlar. Allah-u Teala'nın koyduğu yasakların tamamı evrenseldir. Yani yeryüzünde hiç kimse onları savunamaz. İşte savunduğu zaman içki diye savunmaz mesela. İşte kumar diye savunmaz. Başka tarafını savunur. Şöyle Allah-u Teala'nın menfaat dediği tarafları savunarak kendisini aklı çıkarmaya çalışır. Biz de şimdi şey yaparken, yani bu tür konularda konuşurken yani yanlış konuşmamıza gerek yok. Kardeşim içki, hiç onlarda hiçbir menfaat olmaz. Yapmayın, Allah haram kılmış. Tamam kardeşim, haram kılmış ama menfaat vardır. Yani bunun yoktur demenin anlamı yok. İşte Allah-u Teala da söylüyor. Yani bunu da söylediğiniz zaman, mücadelesini verdiğiniz zaman bu şekilde yapacaksınız. Yani Allah ne diyorsa öyle. Dolayısıyla bu dine kendi kafamızdan ne bir ilave yapabiliriz, ne de çıkarma yapabiliriz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi tekrar Bakara 219'a geldik. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana hamrı ve kumarı soruyorlar. Tekrar edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları çok güzel tarif etmiş. Tabi Peygamberimizin tarifi tamamen ayetlerden çıkarılan tariftir. Yani hikmettir. Bize o lazım. Yani ondan onu ancak çok net olarak kavramamız mümkün oluyor. Diyor ki küllü müskirin hamrun. Yani bütün sarhoş edici içkiler İçki de değil. Bakın burada bir yanlış bir tercüme yapıyoruz. O da alışkanlıktan oluyor. Şimdi çocukluktan beri bir şeye alışmışsın, onu bir ara karar veriyorsun ama bir daha unutup oraya gidiyorsun. Şimdi ayette hamr deniyor. İçki kelimesi kullanılmıyor. Aklı örten. Aklı örten dediğiniz zaman uyuşturuculara girer mi buna? Bitti. Aklı örten. Peygamberimizin sözü, küllü miskinin hamrun. Aklı örten her şey hamrıdır. Bak ne güzel bir tarif. Peygamberimizin böyle çok kısa, çok öz ve çok anlaşılırdır tarifleri. Herkes hemen anlayabilir. Aklı örten her şey, yani sarhoş eden her şey hamrdır. İster sıvı olsun, ister katı olsun, hiç fark etmez. Hepsi hamrdır. O zaman o ayet-i kerime de bunu içine almış oluyor. Ondan sonra diyor ki ma eskere kethiruhu fe kalilu haramun. Çoğu sarhoş ediyorsa azı da haramdır. E o zaman yaklaşmayın dendiğine göre, yani çoğu sarhoş eden sarhoş edici, o zaman yaklaşmayın dediğine göre artık bunun azı çoğu olmaz. Bir damlası ya da bir tonu olmaz. Hiçbir şeyine yaklaşmayın. Bu da ayet-i kerimelerin hükmüdür. Evet, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ de ki her ikisinde de büyük günah ve insanlar için bazı yararlar vardır. وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ bu ayet üzerine biraz durmamız lazım. Maalesef yani asrımızda insanlara Kur'an-ı Kerim'e yönelin diyoruz, diyeceğiz. Ama bazıları Kur'an'ı kendilerine yöneltiyorlar. Kendileri Kur'an'a uyacağına Kur'an'ı kendilerine uyuyorlar. Kendi arzularına uyduruyorlar. İşte Kur'an'ı kendi arzularına uyduranlardan bir tanesi bu ayet-i kerimeyi ağzına sakız etmiş, bütün saçmalıklarını bu ayete bina ediyor. İnsanların da hoşuna gidiyor. Bir çeşit komünizm propagandası yapıyor. Böyle zenginlere karşı içinde hınç olanların da hoşuna gidiyor. Onun için bu ayetin bu kısmını okuyacağım ama önümüzdeki hafta inşallah bunun üzerinde uzun uzun dururuz. Allah nasip ederse. Mesela şöyle mana veriyor. Sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki artan. Bütün fazla malları harcayacaksınız. Artanı vereceksin. Kur'an-ı Kerim'in bir usulü var değil mi? Allah-u Teala bir yerde bir şey söylüyorsa öbür tarafta onun açıklamasını yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i kendi kendimize açıklamayı Allah kabul ediyor mu? Allah herhangi bir alime Kur'an'ı açıklama yetkisini vermiş mi? Vermemiş. Vermemiş. Ne diyor? Estağfirullah kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Min ledun hakimin habir, hakim ve habir tarafından, yani Allah tarafından. Niye açıklamayı Allah yapmış? Ellâ te'abudi illallah, ondan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi bu ayet-i kerimeyi indiren Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ ayetini de indirmiştir. Zekat için çalışanlar. Zekat vermek için kazanman lazım değil mi? E bütün artanı verirsen ne yapacaksın? Cebinde 5 kuruş para kalmıyor. Ne kazanacaksın? Ne çalışacaksın? Tabii bunlar bu kadarını söylemiyor. Bakıyorlar ki olmayacak. Sağdan soldan bir takım şeyler de katıyorlar. Ama maalesef ülkemizde Kur'an'ı aşırı derecede kendisine uyduran, namazı bırakan, kendi keyfine göre ayetlere anlamlar veren, bilmem işte acayip insanlar var ama onların cehenneme gitme hürriyeti var. Tabii biz cehenneme giden engel olma yetkimiz yok bizim. Giden gidebilir. Ama insanları kandırmalarına karşı tedbirimizi almak zorundayız. كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Allah işte ayetlerini size böylece açıklıyor. Belki siz tefekkür edersiniz. Evet, bu ikinci bölümünü inşallah haftaya, yani yine Bakara suresinin 219. ayetini Allah nasip ederse anlamaya çalışacağız. Böylece şimdi ara veriyoruz.